Ayrım 49.
Kara borsacılık alıp başına giderken küçük üreticiler bile koşullardan yararlanarak servet birikimi sağlayabilmişlerdir. Böylece Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ilk kez 2. Dünya Savaşı yıllarında ülkede özel kişilerin elinde bir servet birikimi olayı gerçekleşmiştir. Bu olayın topluma yansımaları geniş olmuş ve Batı ülkelerindeki gibi bir burjuvalaşma süreci başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde başka eskenler de bu oluşumdan yana ortaya çıkınca burjuvalaşma süreci hızlanmıştır. Savaş yıllarında ülkede yer alan sorunlar ağırlaştıkça devletçilik uygulamaları daha da genişletilmiştir. Bir yanda devletçiliğin yoğunlaşması, diğer yanda yeni sınıflaşma olayları toplum yapısını değiştirirken yeni siyasal gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Atanın ölümünden 2 yıl sonra Milli Korunma Yasası çıkarılarak yönetime olağanüstü geniş yetkiler tanındı. Bu yasaya göre hükümet isterse ulusal çıkarların korunabilmesi amacıyla her türlü önleme başvurabilecekti. Özellikle mal yokluğu ve kara borsaya karşı savaş yürütebilmek için bu yasa çıkarılmıştı. Vurgunculara, aracılara karşı amansız bir savaşın başlamıştı. Bir anlamda ekonomik bunalımın önlenmesi için Milli Korunma Yasası çıkarıldı. Dipnot 17 Mahmut Goloğlu Milli Şef Dönemi Ankara 1974 sayfa 60. Yasa tüm çabalara karşın amacı sağlayamadı ve halkın yakınmaları sürüp gitti. Öte yandansa dış ticaret giderek genişliyordu. Savaş nedeniyle Türk ürünlerine büyük istem vardı. Bu gelişme ülke ekonomisinde yeni enflasyonist eğilimler yarattı. Vergi sistemindeki aksamalar büyük vergi kaçakçılarına neden oluyordu. Yeni oluşan servet birikimleri devlet denetiminin dışında kalıyordu. Bu durumda hükümet olağanüstü bir önlem alarak varlık vergisine karar verdi. Savaş yılları tarım fiyatlarının yükselmesinden büyük kazançlar sağlayan çiftçilere ve de piyasadaki mal darlığını kullanan İstanbul ticaret kesimine ölçüsüz servetler sağlamıştı. Varlık vergisi yasası mülk sahiplerinden, büyük çiftçilerden, iş adamlarından yeni vergiler alınmasını öngörüyordu. Azınlık tüccarlar için ise vergi oranını kamu makamları belirleyeceklerdi. 2 hafta içinde vergisini ödemeyenler başka işlerde çalıştırılmak üzere sürgüne gönderilecekti. Yabancı elçiliklerin devreye girmesi üzerine bu vergi uygulamasında bazı düzeltmeler yapıldı. Savaşın sonuna doğru varlık vergisi uygulaması hafifletildi. Tam anlamıyla amacına ulaşmayan bu vergi savaşın sona erdiği sıralarda kaldırıldı. Savaşın olağanüstü koşulları böyle bir vergiye başvurmayı zorunlu kılmıştı. Cumhuriyet yönetimi bir yandan ekonomiyi yeni yasalarla halk yararına düzenlemeye çalışırken gene büyük bir adaletsizliğe yol açan toprak sorununu da gündeme getiriyordu. Halkı ekonomik açıdan güçlü kılabilmenin yolu topraksız köylünün toprağa kavuşturulabilmesiydi. Yoksulluğun önüne geçebilmek için köylü sahip çıkacağı toprağa kavuşturulmalı, köy işletmeleri ve kooperatifleriyle tarımsal üretim düzenlenmeliydi. Atatürk'ün sağlığında gerçekleşmesi için çok çalıştığı bu amaç, ondan 7 sene sonra çiftçinin topraklandırılması yasasına konu olmuştu. Yasanın getirdiği ileri düzenleme tek partinin içinde yeni dalgalanmalara neden oldu ve giderek bazı siyasal gelişmelerin gündeme gelmesine yol açtı. Toprak ağlarının parti içi ağırlıklarını koymaları yasanın tam olarak uygulanmasını önledi. Bir süre sonra da yeni bir siyasal partinin kurulmasında bu olay önemli biçimde etkili oldu. Ağların ve eşrafın direnmesi, tek parti yönetiminin ekonomide yeterince alçı bir politika izlemesine olanak vermedi. Ekonomide cumhuriyetçi yaklaşım toplumdaki sınıfsal dengenin bozulması nedeniyle yürüyemez bir duruma geldi. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra başlayan yeni sınıfsal gelişmeler, toplum yapısını değiştirdiği gibi yeni istekler ve baskılar doğrultusunda Atatürk'ün politikasından bazı sapmaları da beraberinde getirdi. Savaş koşullarından oluşan servet birikimi ve sınıfsal denge değişimi yeni politikaları zorlarken, öncelikle Cumhuriyet'in halkçı politikasına karşı çıktı. Tek partinin bürokratik halkçılığının kitlelere bütünleşememesi de buna eklenince halk siyasal alanda iyice geri planda kaldı. Cumhuriyetçilik daha halka mal olamamıştı. Bu nedenle kitlelerde toplum yararını yürütülen ekonomik girişimlere sahip çıkmaktan uzak kalıyorlardı. Tek parti yönetimi Atatürk'ten sonra Cumhuriyeti halkın rejimi yaparak bütünleştireceğine koşulların gereği olarak uzaklaştırılmıştı. Bu ters gelişim cumhuriyetçiliği kitlelerin dışında dar boğaza sürüklerken genç cumhuriyetin geleceğini de tehlikeli dönemeçlere götürüyordu. Savaş yıllarında ülke ve rejimin güvencesi için zorunlu olarak alınan ekonomik ve siyasal önlemler, kısıtlamalar halkı dolaylı yollardan huzursuz ediyordu. Türklerin tarihinde zaman zaman görülen hak ve devlet çatışmasının yeni görünümleri belirmektedir. Bu kez yönetime karşı halkı tepkiye sürükleyenler dinci ve gerici çevreler değil, savaşın zengin ettiği servet sahipleridir. Toplumsal gelişme süreci içinde doğan yeni sınıf siyasal yapıyı zorlamaya başlamıştır. Devletçi, tek parti yönetimi toplumdaki bu yeni oluşumu sıkmakta, yeni bir siyasal patlamaya doğru gidiş görünmektedir. Öte yandan halksa kendi üzerinde etkili olan yeni zenginliklerin uyarılmasıyla ekonomik kıpırdanmaların etkisiyle kendisinden üstün saydığı ve ayrı gördüğü bürokratik yönetiminin her gün daha fazla karşısında yer almaktadır. Savaş döneminin yarattığı sıkıntılar ve bunalım, cumhuriyet yönetimine karşı tepkileri genişletmektedir. Tek parti yönetimi, koşulların ağırlığı, tersliği ve elverişsizliği nedeniyle bir iç huzursuzluk dönemi sayılabilir. Devletçiliğin her alanda etkin biçimlerde ortaya çıkması toplumsal gelişme yollarının karşısına geçiyordu. Devletçi uygulamanın donuk bir devlet görünümü yaratırken toplumun çeşitli kesimlerini de cumhuriyetin ilkelerinden uzaklaştırıyordu. Tek parti yönetiminin devlette bütünleşmiş olan görünümü bu durumu yaratıyordu. Parti hükümetinin hataları ister istemez cumhuriyet devletine yansıtılıyor, hatalar ve de yanlış uygulamalar karşıt çevrelerce cumhuriyetin aksayan yönleri olarak gösteriliyordu. Hiç kimse dönemin özel koşullarını ele almıyor, toplumsal sorunların kaynağı olarak cumhuriyet yönetimi suçlanıyordu. Kamuoyu ve basında yaratılan gelişmeler sorunları daha da genişletiyordu. Ekonomik sıkıntıları toplumsal bunalımlar, siyasal sorunları izliyordu. Olanaksızlıklar içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tek başına yeterli bir yönetimi yürütemiyordu. Bu duruma son vermek için ekonomik girişimlerin yanı sıra toplumsal ve eğitimsel yeni atılımlar planlanmaya başlandı. Sorunların karşısında yılmamak, durmamak gerekiyordu. Devrimlerin hızı kesilirse karşı devrimci girişimlere elverişli bir ortam yaratılabilirdi. O zaman iç politikada Atatürk'ün yolunda gidebilecek, devrimler eski hızıyla sürdürülecek, cumhuriyetin rejiminin yerleşebilmesi için gereken tüm önlemler alınacaktı. Tek parti yönetiminin iç politikası bu biçimde özetlenebilir. Her alanda bir seferberlik açarak Türk ulusunun cumhuriyet toplumu biçiminde yeniden örgütlenmesi söz konusuydu. İç huzursuzluklar ancak bu yoldan önlenebilirdi. Zamanla oluşan iç huzursuzluğun giderilmesi için bazı toplumsal girişimlere gereksinme vardı. Ekonomik düzenlemelerin yanı sıra eğitimi de önemli ağırlık verilmişti. Atatürk döneminde başlatılan eğitim çalışmaları daha geniş düzeyde ele alındı ve ulusun çağdaş bir noktaya gelebilmesi için yeniden planlandı. Türk devrimini ve cumhuriyeti halka indirebilmek ancak tam uygulanacak bir eğitim seferberliği ile olanaklıydı. Yazı devrimi sırasında açılan millet mektepleri yoluyla özellikle büyük kentlerdeki insanların çoğunluğuna okuma yazma öğretebilme olanağı doğmuştu. Ne var ki daha geniş ve köklü önlemler zorunluluk kazanıyordu. Köylere daha eğitim ışığı girememişti. Nüfusun %80'i köylerde yaşadığından köylünün eğitimi öncelik taşıyordu. Devrimleri cumhuriyet düşüncesine köye götürebilmek köylünün temel eğitiminden geçiyordu. Köylü toplumlarını yüzyıllardır etkisi altına bırakan ve çağdaş dünyadan uzak tutan gerici düşünceler, bilim dışı ve fizik ötesi inançlar ancak eğitim yoluyla temizlenebilecekti. Atatürk, eğitim sorunuyla ülke gerçekleri doğrultusunda yakından ilgilendi. Cumhuriyetin yeni eğitim düzeni için yeni örgütlenmeler önerdi ve bunları gerçekleştirdi. Millet mektepleri ilk uygulama olarak okuma yazma oranının yükseltilmesinde çok önemli bir görev yaptı. Bu uygulamayı ise halk evleri denemesiyle izledi. Halkın toptan cumhuriyet ve devrimler doğrultusunda eğitimi için yurdun dört bir yanını ören bir eğitim ağı ancak halk evleri gibi yaygın ve gönüllü kuruluşlarla örgütlenebiliyordu. Halk evleri deneyi, Türk devrinin ve cumhuriyet yönetiminin dünya eğitim tarihine getirdiği çok önemli bir halk eğitimi girişimidir. Çoğunluğu köylü olan halkın cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda eğitimleri zorunluydu. Çeşitli girişimler istenen başarıyı sağlayamayınca sorun bu kez geniş yönlü ele alındı. Toplumun cumhuriyet ilkeleri yönünde kesin bir biçimde yetilmesi ve bunun sonunda cumhuriyet yönetimiyle yakınlaşması, cumhuriyeti anlaması, devrimin anlamını öğrenmesi her açıdan yararlı olacaktı. Eski topluma yeni elbise olarak giydirilen cumhuriyetin bedene uyması eğitim yoluyla sağlanabilirdi. Eğitim ve kültür yollarından toplumun aydınlanmaya gereksinmesi vardı. O dönemin çeşitli gereksinmelerinin karşılanabilmesi için geniş bir örgütlenme zorunlu oluyordu. Uzun araştırmalardan sonra Türk ocakları halk evlerine çevrildi. Halk evleri ülkenin her köşesinde devlet ve parti desteğinde örgütlendi. Kentlerde, kasabalarda halk evi, köylerde ise halk odası olarak açılan şubelerin sayısı kısa zamanda 5000'i bulmuştu. Atatürkçülüğün okulları, Cumhuriyet'in halk üniversiteleri, devrimin gönüllü kuruluşları olarak kısa zamanda büyük işler gören halk evleri, halk eğitimi alanında tüm dünya ülkelerinin ilgisini çekmiş, yabancı uzmanlar Türkiye'ye gelerek bu kuruluşların nasıl çalıştıklarını izleyerek raporlar hazırlamışlar, araştırmalar yapmışlardır. Tiyatro, müzik, folklor, turizm, köycülük, yazın, güzel sanatlar, spor, kütüphanecilik gibi kollardan kurulu halk evleri kendi bölgelerinde toplumsal, kültürel ve de eğitsel alanlardaki tüm çalışmaları gönüllü halk gücünü seferber ederek yürütüyordu. Bir anlamda Cumhuriyet rejiminin gönüllü halk ordusu halk evlerinde yetiştiriliyor ve örgütleniyordu. Her şubede kurulan kitaplıklar halka parasız okuma olanağı sağlıyor, devletin tüm yayınları bu kitaplar aracılığıyla halka ulaşıyordu. Atatürk'ün deyimiyle bir kültür sorunu olan Cumhuriyet, halk evleri aracılığıyla kitlelere kültür yoluyla götürülüyordu. Tüm kültür ve sanat alanlarındaki düzenlemeler, yeni rejimlerini esas alan biçimde eğitme amacını taşıyordu. Atatürk'e göre halk evleri vatandaşlara kucak açılması ülkede toplumsal ve kültürel bir devrim yapmıştı. Kısa zamanda toplumda bir uyanma ve devrim doğrultusunda biçimlenmenin belirtileri görüldü. Bu kuruluşlardan Cumhuriyet'in sanatçı, yazar ve düşün adamı kadrosu yetişti. Cumhuriyet'in kültür yaşamına damgasını vuran büyük imzaların çoğunluğu halk evlerinden yetişmiştir. Atatürk'ün emriyle kurulan halk evleri tek parti döneminin başlıca kuruluşlarından birisi olmuştur. Partiye bağlı bir büronun sekreterliğinde yürütülen bu kuruluşlar, Cumhuriyet ve demokrasinin yönetici kuşağında aynı zamanda yetiştiriyorlardı. Cumhuriyet'in hem yönetici hem de kültür kadrosu halk evlerinden çıkmıştır. Parti ile örgütsel bağlılık bunların gelişmesine katkıda bulunmuş, hükümetin toplumsal politikasında bu nedenle geniş yer almıştır. Kültürel çalışmaların yanı sıra toplumsal amaçlı toplantılar ve çalışmalara da önemli yer verilmiştir. Kentle köy, aydınla halk arasındaki kopukluk giderilmeye, halkla devlet arasında aracılık sağlanmasına, kentlerin çağdaş nitelikte toplumsal çalışmalara alışkanlık kazanmalarına çalışmalarda dikkat edilmiştir. Halkçı ve devrimci bir yapıyla kurulan halk evleri, halkın aydınlanması, toplumun çağdaşlaştırılması, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirilmesi açılarından önemli katkılar getirmiştir. Dipnot 18 Anıl Çeçen, Atatürkçülük ve Halk Evleri, Halk Evleri Dergisi, sayı 88, Şubat 1974, sayfa 4-7. Tek parti yönetimi bunları eskisine oranla daha ciddi biçimde ele almış, rejimin giderek bürokratik bir yapıya doğru kayması karşısında bu örgütlerle halk arasında meydana gelen kopukluğun giderilmesine çalışmış, bir anlamda devletin tamamlayıcı kolu, halka uzanan eli olmuştur. Ne var ki partiye olan örgütsel bağımlılık, parti politikası doğrultusunda çalışma genç politikacıların buralardan partiye yönelmeleri gibi durumlar demokrasiye geçişle beraber tartışma alanına getirilmiştir. Halk evlerinin bağımsız bir yapıya kavuşturulmaması, iktidar değişikliğinden sonra bu kuruluşların kapatılmasına yol açmıştır. İktidara gelen yeni parti, halk evlerinde politika yapıldığını ileri sürerek Cumhuriyet'in halk okullarını 2 yıl içinde kapatmıştır. Eğitim yoluyla halka gitmek ve toplum yapısını değiştirmenin diğer bir girişimi de köy enstitüleridir. Daha Atatürk'ün zamanında bu amaçla başlatılan çalışmalar ondan hemen sonra sonuçlandırıldı ve Türkiye'nin çeşitli köylerinde köy enstitüleri açıldı. Köyün ve köylünün uyandırılabilmesi için köylüyü eğitecek kişilerin köyden çıkması gerekiyordu. Köylüyü eğitecek köylü eğitmenlerin de Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmeleri isteniyordu. Eğitmenler yalnızca köy çocuklarına okuma yazma öğretmekte kalmayacaklar, köy ekonomisinin tüm bilgileriyle donatılacaklardı. Köylünün günlük yaşamının ayrılmaz parçası durumunda olan tarım, el sanatları, hayvancılık alanlarındaki bilgiler kendi içlerinden yetişmişler tarafından verilecekti. Nüfusun büyük çoğunluğuna yönelik eğitim sorununun alt düzeyde toptan çözümü yolunda dünyada ilk kez denetlenen bir yönetim olarak uygulanan köy enstitüleri kısa sürede yaygınlık kazandı ve başarılı oldu. Tek parti yönetimi, Cumhuriyet'in halkçılık anlayışıyla girdiği bu deneme ile toplum kalkınması için yeni yönler açıyordu.